Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Teşekkürler Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sesinizdeki o çatal hala devam
evet,
ediyor.
Evet, biraz uğraştırıyor.
Müzmin hale geldi diyorsunuz.
Evet, maalesef.
Büyük geçmiş olsun.
Sağ olun.
Şimdi hemen hızlıca değerlendirelim. Bugün haftanın son günü. Piyasaların oldukça hareketli olduğu bir hafta yaşadık bu hafta. Bu akşam işte Fitch'ten gelecek olan bir açıklama var. Yani ürün notumuzu mu yükseltir, başka bir şey mi yapar, ama çok büyük bir beklentiye girmemek gerekir. Onun haricinde piyasaların hareketliliği, özellikle son dönemde altına ve dövize olan ilgi alaka, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de özellikle son zamanlarda Hazine Maliye Bakanı'nın bütün açıklamalarına rağmen her gün bir şekilde insanlar dövize ulaşma konusunda fazlasıyla istekli görünüyorlar. Onların sebeplerini konuşacağız. Buyurun, nereden başlamak istersiniz?
Şimdi pazartesi gün enflasyon açıklandı. Dolayısıyla oradan başlamakta yarar var. Çünkü Mehmet Şimşek hem pazartesi gün medyada göründü, hem de dün akşam iki gün, yani pazartesi ve perşembe akşamı
iki kere çıktı.
İki kere çıktı ve söyledikleri şeylerde özellikle altını çizerek ve vücut diliyle de onu da vurgulamak lazım. Kendinden emin ve kararlı bir duruşla gelişmeleri açıkladı. Şimdi buradaki en önemli husus enflasyonun beklenenin üzerinde gelmesi. Şubat ayı itibariyle buradan hareketle acaba yeterince sıkılaşma yok mu gibi bir şey ortaya çıktı. Hatırlarsanız geçen haftaki büyüme rakamlarında da Türkiye büyümeye devam ediyor. Onun üzerinde çok durmuştuk ve ağırlıklı olarak şey üzerinden, tüketim üzerinden bir büyüme söz konusuydu. Tabii oradan bugüne kadar gelen şeylere işte tüketim harcamaları devam ediyor. Kart harcamaları yine yükselmeye devam ediyor. Bu arada işte otomobil satışları rekor kırmış durumda Şubat ayında. Bunları üst üste koyduğumuz zaman yani tedbirlerin daha da sıkılaştırılma ihtiyacı var ve bunun içinde seçim bekleniyor gibi bir şey hava oluşmuş durumda. Evet, ne dersiniz?
Evet, burada şimdi öncelikli olarak enflasyonla başlayalım. Şimdi enflasyon Türkiye'de yani beklentinin üzerinde çıktı. Yani burada şimdi bir taraftan grafiği açmaya çalışıyorum. Biraz internet yavaş ama bir tablom gelsin, ondan sonra şey yapacağız. Yani burada beklenen enflasyon bunun biraz üzerinde %67.07 çıktı.
Evet.
Şimdi niye önemli bu? Özellikle Merkez Bankası'nın politika faiz oranını belirlerken enflasyonun göstereceği seyir önemliydi. Ocak ve Şubat'ta beklentilerden yukarıda çıktı. Halbuki tepe noktası yani 75'lere ulaşacağı zaman Mayıs ayıydı. Ondan sonra baz etkisi ve diğer alınan tedbirlerin sonuç vermesi sebebiyle daha sonra kendini gösterecek diye bir beklenti vardı. Fakat bu enflasyon yukarıda çıkması tekrar faiz artırılır mı konularını gündeme getirdi. Özellikle Merkez Bankası'nın bu konuda gerçekten hassas davranacağı, şahin davranacağı, enflasyonun düşürülmesi için gereken her türlü tedbirler açıklayacağı bir dönemde enflasyonun beklenenden yukarıda gelmesi enteresan. Bir de bir diğer bir konu var, biliyorsunuz bir TÜİK var, devletin resmi kurumu, bir
evet,
de bağımsız iktisatçılar diye bir grubun oluşturduğu, ENAK diye bir grubun açıklamış olduğu rakamlar var. ENAK enflasyonu %120'lerin üzerinde. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon ise %67.07. Şimdi neresinden bakarsanız bakın, bir de enteresan olan son ay TÜİK'in rakamı ENAK'ınkinin üzerine çıktı. Orada bile bir hemen bir komplo teorisi yazmaya başladı. Gelecek senenin bilmem ne hazırlığı yapılıyor diye. Oraya girmeyeceğim yani. Artık başımız döndü bu. Yani sürekli böyle niyet okuma, bu senenin sanki işaretli olmuş gibi de gelecek senelerle yönelik böyle bir şeylerin yapıldığına dair yorumların yapılması enteresan geliyor. Neyse, oraya geçelim. Bu nereye yansıdı? Bu şuraya yansıdı. Özellikle Türk lirası kaynaklara olan ilgiyi arttırma gayreti. Yani insanların tasarruflarını işte politika faiz oranının %45 olduğu yerde, mevduat faiz oranının %50 olduğu yerlerde katılım bankaları o seviyeye kar payı dağıtımını getiremiyor. Çünkü oradaki bir gecikmeli sistem var. Türk lirasına yöneltme gayretine karşı İnsanlarda enteresan bir şekilde son dönemde dövize bir yönelme oldu. Bu da ne yapıyor? Rezervlerin ciddi bir şekilde erimesine sebep oluyor. Yani geçtiğimiz hafta açıklanan rakamını yanlış hatırlamıyorsam $4 milyar daha rezervlerde bir geri çekilme oldu. Yani
131 milyar dolara geriledi.
Evet, yani 135, yaklaşık 135'ten 131'e geldi. $4 milyar dolarlık bir özellikle piyasanın, küçük yatırımcıların ve BOTAŞ gibi uluslararası ödemesi olan yapıların döviz talebini karşılamak için onlar piyasadan karşılıyorlar. Merkez Bankası da piyasanın ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla böyle bir yapı oluştu. Şimdi burada özellikle bir konuya dikkat çekmek lazım. Mehmet Şimşek'in ısrarla seçim sonrasında aynı bir önceki seçimde olduğu gibi dövizde ani bir zıplamanın olacağı, devalüasyonun olacağı ile alakalı beklenti, yani bunu gerektirecek herhangi bir şey yok. Bunu devlet olarak biz istemeyiz çünkü KKM gibi yük getiren bir yükümüz var orada, o duruyor. İkincisi, şu an dövizin enflasyondan daha aşağıda artıyor olması enflasyon üzerindeki yükseltici etkisini niye bir daha o tarafa doğru gitsin? Tamam, bizim bir kur hedeflememiz yok ama yani devlet eliyle bir devalüasyonu yapılacağı ya da buna müsaade edileceği ile alakalı spekülasyonların tamamen yersiz olduğunu söylüyor. Bu konuyla alakalı da zaten biliyorsunuz o hesaplanmıştı, yani açıklanan bir kur yok. Hesaplanan orta vadeli programdan hesaplanan kur ortalaması %36, yıl sonunda 42 gibi bir rakam hedeflenmekteydi. Hatta bazı bankaların biliyorsunuz HSBC'si yıl sonu kurunu 33 olarak belirlemişti. Sonra onu işte geçtiğimiz, yani bu hafta içerisinde 36'ya çıkardı. Yani hala daha insanların dövize yönelmesini gerektirecek, yani beklentiler anlamında bir şey yok ama bir taraftan insanlar enteresan bir şekilde şeylere de hücum etmeye devam ediyorlar. Döviz üfelerine hücum etmeye devam ediyorlar. Makas açıldı. Hatta o makasın açılmasıyla alakalı Merkez Bankası'nın bankalara bir anlamda tazikte bulundu. Yani alış kuruyla satış kurunun arasını açın ki burada insanlar böyle hani günlük oynamasınlar. Bu işi bir kumar şeyine dönüştürmesinler diye öyle bir gayret var. Onun karşılığında hem uluslararası arenada artan altın, bir de döviz üzerinden de hesaplandığı için son günlerde de altın olan ilgi alakalı bir artış var. O da nereye kadar gider sorusunun cevabı yeri geldiğinde konuşuruz.
Evet. Şimdi kaynaklardan bir tanesi cari açık. Cari açığımız geriliyor. Enflasyonu yorumlayacak olursak, yani döviz ihtiyacımızın azaldığı ortamda bizim enflasyon tarafında rahatlamamız beklenir. Çünkü yoğun olarak ara mallarda, birçok üründe, enerjide dışa bağımlı olduğumuz için cari açığın azalması dövizin fiyatını aşağı çekeceği için arz talep şeyiyle dolayısıyla enflasyona yansıması da ona göre azalacaktır. Beklentilerden bir tanesi bu. Türkiye'ye kaynak girmeye devam edecek mi? En büyük şeylerden biri
önce
bu.
Önce kaynak giriyor mu diye soralım, sonra devam edecek
kaynak
mi?
Kaynak giriyor mu? Şimdi kaynak nereden giriyor? Bir kere döviz, turizm mevsimini bekliyoruz. Bu arada onun dışında doğrudan yatırımlar ve ihracat beklentiler. Şimdi Avrupa Birliği en çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği. Orada geçen yıl ekonomik daralma söz konusuydu. Ama orada az da olsa bu yıl itibariyle bir istenen seviyede olmasa da bir hareketlenme var. Dolayısıyla bizim ihracatımızın da artması bekliyoruz. Bunun yanı sıra doğrudan gelen, bankalar üzerinden gelen kaynaklar var. Sendikasyon kredileri var. Mesela dikkat çekici özel bankalardan bir tanesi $500 milyon 10 yıl vadeli sermaye benzeri bir kredi temin etti. Bu oldukça manidar. Çünkü geçen yıl sıkıntılı dönemlerde sendikasyonlar kapandığı zaman, yani $100 borç ödediğiniz zaman size $70 yeni borç veriyorlardı. Şimdi bu $100 aldığınız zaman $120-140 borç alabiliyorsunuz. Yine bir kamu bankası da benzer sermaye benzeri bir kredi çalışması yapıyor. Bunun yanı sıra yine sürdürülebilirlikle ilgili alınmış bir kredi vardı büyük kamu bankalarından birinde. $1.2 milyar seviyesinde. Onun da yenileme görüşmeleri var ve oldukça da taleplerin arttığını görüyoruz.
Piyasadaki yani, bu hareketlik bizim konuşmamıza da mı sirayet etti? Böyle hızlı hızlı ikimiz de baya bir hızlı bir şeyler anlatmaya çalıştık.
Sesimde sıkıntı var ya, böyle bir akış yakaladığımda oradan gidebildiğim kadar kesinti olmasın diye
gidiyorum. Aynı şeyi ben de kendim de yaptığımı fark ettim de neyse. Evet, dediğiniz doğru. Yani şu an bir akış olması yönünde her türlü gayret var. İşte olay geldi, seçimlere kilitlemiş vaziyette. Yani dönüyor dolaşıyor bir seçimler. Hayırlısı da şu 20 gün sonra şu seçimler olsa da.
Evet.
Yani 20 gün mü kaldı? 22 gün gibi bir süre var. Hayırlısıyla olsa ve rahatlasa.
Bir de ses kirliliği var etrafta.
Ya ses kirliliği de var. Bir de yani çok enteresan oldu. Özellikle bu dengeler açısından mesela genel seçimlerde ittifaklar, hani saflar belliydi. Orada sürprizler çok fazla olmadı. Yani düşünüldüğü gibi gerçi. Şimdi mahalli idareler de çok böyle aradan birileri çok küçük oylarla belediye başkanlıklarını alabilir. Çok böyle hassas dengelere geldi. Yani ikili, üçlü, dörtlü böyle grupların arasından birileri, böyle bağımsızlar da dahil olmak üzere, enteresan sonuçlar çıkabilir. Dolayısıyla bu anlamda seçimler önemli ama ülkenin kaderiyle alakalı bir önem ifade etmiyor.
Evet.
Yani sadece zihinleri meşgul ediyor. Özellikle iktidar partisinin kendisinde olan, sonra işte muhalefet partilerine geçmiş olan belediyeleri alma konusundaki ısrarı, orada muhtemelen bir olumsuzluğun yani merkezi hükümeti erken seçime zorlamak gibi bir sonuç doğurma ihtimali. Yani satın alınabilecek tek olumsuzluk budur. Yani ama ülkenin de artık elini vicdanına koyması lazım. Yani tam biraz bir şeyler toparlıyorsun, bir seçim daha gündeme geliyor. Uluslararası arena zaten fazlasıyla karışık. Onun için yani bu seçimlerin hayırlısıyla bir gündemden çıkması lazım. Yani öyle bir şey olsun ki ülkenin gündemine seçimdi, yeni bir şeydi, yani yeni bir dengesizliğe sebep olmayacak bir sonuç çıksın artık yani.
Evet.
Rabbim hayırla versin diye.
Mehmet Şimşek'in altını çizdiği önemli bir husus var. Bu seçimden itibaren 4 yıl kemiksiz, seçimsiz bir dönem var. Dolayısıyla bu 4 yılda çok büyük işler başarılabilir.
Ya oradaki tek tehdit, yani İstanbul'un mevcut belediye başkanının tekrar seçilmesi halinde adam biliyorsun şeyi yapmıyor. Propagandayı rakip üzerine yapmıyor.
Cumhurbaşkanı üzerine yapıyor. Yani hayali cumhurbaşkanı olmak.
Yani hayali o mudur? Odur muhtemelen. Çünkü geçmişte öyle bir şey vardı. Niyetini beyan etmişti. O biraz yıpratır yani bu süreçte. Neyse, orayı geçelim. Biz tekrar konumuza dönelim.
Ama siyasetinde ekonomiye doğrudan yansımaları var. Onun
yani şu an aslında
var.
Yok. Yani şu an aslında yok. Yani bir... Yani siz seçim politikası uygulandığını düşünüyor musunuz? Yani o sert tedbirlerin,
yok,
daha sıkı kemer politikası uygulama konusundaki nispeten insaflı davranmanın dışında başka bir şey var mı?
Mesela öyle olsaydı bu hafta sıkılaştırma adına alınmış 2 karar var.
Sert kararlar.
Sert karar. Bunların bir tanesi zorunlu karşılık artırıldı. Bir tanesi de sınırlama getirildi. Yani %2'den fazla hem bireyselde hem ticaride %2'ye çekildi.
Kredinin arttırma oranı.
Kredi artış
büyütmesini
oranı.
Büyütmesini istemiyorlar.
Büyümesini istemiyorlar. Eğer artırırsan diyorlar, 1 yıl vadeli hazine bonosu almak zorundasın,
evet,
diyorlar. Bu da bankalar için oldukça maliyetli, caydırıcı bir unsur. Yine şimdi, zorunlu karşılık getirildi
ya
onda.
Ya orada işte yani bu Haziran'dan sonraki o sadeleşme süreci tabii tedbir alınma adına, yani tabii ki eskisi kadar çetrefilli değil ama böyle sürekli yeni düzenlemelerin gelmesi biraz insana o günleri hatırlatıyor. O meşhur 20 Aralık'taki kur korumalı mevduatın sisteme girmesi döneminde ve ondan sonraki işte makro ihtiyati tedbirler adı altında alınan kararlara benzer çok sık düzenlemeler gelmeye başladı yine. Yani burada tabii daha şey var, yani ne istediğini bilen bir yapı var. Önce uyarıyor. Uyarıda sonuç alamadığı zaman, yani öngörülebilir bir yapı olması sebebiyle şu an bir sıkıntı yok. Ama tedbirler alınıyor yani. O konuda ben de size katılıyorum.
Enflasyon raporu toplantısında Cevdet Akçay'ın söylediği bir şey vardı. Tedbirler arasında bağlantıların koptuğunu, onların tekrar onarılmasını sağlayacağız ve sadeleşmeyle bağlantılı olarak ifade etmişti. Dolayısıyla onu da beklemek lazım. Yani bu tedbirleri ona göre de düşünmek lazım. Yani daha az araçla ekonomiyi yönetir hale gelmeleri. Bu öngörülebilirliği de artıracak.
Kesinlikle öngörülebilirliği arttırır orada. Onun haricinde yani ülkede bir kere herkesin şuna ihtiyacı var. Enflasyonun yüksek olması hiç kimsenin işine yaramıyor. Yani başlangıçta stokçuluk yaparak para kazandığını zannedenler, o stokları eritebilmesi için insanların satın alma gücünün olması lazım. Enflasyonda en temel etkisi nereye? İnsanların satın alma gücü düşüyor. Yani siz satamadığınız bir malınız deponuzda olsa kaç yazar? Yani onun üzerinden, kağıt üzerinde çok para kazanıyor görünseniz kaç yazar? Dolayısıyla burada enflasyonun düşmesi devletin de işine gelir, tüccarın da işine gelir, sanayicinin de işine gelir, sabit ücretle geçinen insanların da işine gelir, herkesin işine gelir. Yani tabii ki böyle arizi dönemlerde özellikle faizden para kazananlar, rant dediğimiz, çünkü şey kalmadı, rant deyince eskiden gayrimenkulle alakalı bir şey anlaşılıyordu. Artık gayrimenkulle rant olmaktan çıktığını gördük yani. Çünkü eski kiracınız varsa kiralar arttıramıyorsunuz. Çıkmıyorum dediği zaman da yıllarca zaten mahkemelerde uğraşıyorsunuz. O anlamda rant artık şu an paradan para kazanma şeklinde tercüme edilse günlük dile yeridir. Dolayısıyla bunu hiç kimsenin istemediği bir şeyin el birliğiyle düşürülmekten başka çaresi yok. Çünkü bu bizim bütün dengelerimizi allak bullak ediyor. Yani az önce söylemiş olduğunuz şey, öngörülebilirlik sadece Merkez Bankası için mi lazım? Hepimiz için lazım. Yani yatırım yapacağız. Bu maliyetlerle niye yatırım yapıyorsun? Çünkü yatırım dediğiniz uzun soluklu bir iş. Siz yatırımı hazırlığını yaptınız, fizibilitesini yaptınız, hayata geçirdiğinizde rakipleriniz zaten sizi gelip ezip geçiyor. Eskiden ülke sadece kendi içerisinde, hele bir de korumacılığın uygulandığı dönemde kendi içerisinde dönen bir yapıydı. Şimdi dünyanın her tarafından insanlar sizin rakibiniz. Bir Çin gerçeği var. Evet. Bakın geçtiğimiz hafta yaşamış olduğumuz en temel şeylerden bir tanesi Türkiye'de çok yoğun sermaye piyasası işlemler yapan Bank of America'nın peş peşe yayınladığı iki rapor. Kiminle evet. alakalı? Erdemir'le alakalı yayınladığı iki tane rapor. Bir tanesinde şirketin hisse değerini 19 lira, öbüründe 47 lira. Bir hafta arayla bir şirketin değeri 19 ve 47 olabilir mi?
Evet.
Dolayısıyla buradan baktığınızda herkesin kafası karışmış vaziyette. Onun için sükunete, istikrara, öngörülebilirliğe herkesin ihtiyacı var. Bu öngörülebilirliğin sağlaması noktasında atılacak her türlü adımı el birliğiyle hepimizin desteklemesi lazım. İktidar ya da muhalefet fark etmiyor. Herkesin desteklemesi lazım. Aksi takdirde, yani şimdi danışmanlık yapıyorsunuz. Müşterilerinize bir geçen sene, yani 2023'ün ortalarında fiyatlama yapmışsınız. Nerede o fiyatlar? Arttırabiliyor musunuz? Herkes şunu diyor. Abi durumumu biliyorsun diyor.
Evet.
Fiyatı arttıramış. Yani hani derler ya, taşıyamıyor evdekiler. Bir şekilde senin de o fiyatlara yansıtman lazım, arttırman lazım. Böyle bir garip, tuhaf bir durum var. Onun için enflasyonun ne iş yaparsa yapsın, yani paradan para kazananlar da dahil, onların da şey ihtiyacı var, sükunete ihtiyacı var. Herkesin desteklemesi gereken bir başlık olduğunu hemfikiriz değil mi? Burada bir evet. problem yok. Devam edelim.
Şimdi devam ederken yurt dışında da epey hareketli bir haftaydı. FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. Altına da yansımaları oldu. FED'in faizleri belki Haziran'da düşürebileceği yönünde bir ifadesi, ama orada da olabildiğince ihtiyatlı ve emin olma şeyiyle bunu
güvercin bir dille
düşmesi ihtimaline karşı altına yönelme söz konusu oldu. Genel olarak dünyaya baktığımız zaman
evet.
dolayısıyla altın fiyatları da bu kadar seviyede beklenmiyordu belki.
Yok, çeşitli raporlar vardı biliyorsunuz. Bir ara 2400
2500,
dolar, onsunun evet. 2400-2500 dolara çıkacağı bahsediliyordu. Sonra Citibank bir rapor yayınladı, 3000 dolardan bahsetti. O sırada da 1900 dolarlara düşmüştü. Şu an baktığımızda ons fiyatı, yani Türk lirası olarak söylemeyelim, onsunu ve dolar karşılığı olarak söyleyelim, nerede? 2165-2170 dolarlar seviyesinde dolaşıyor. Dolayısıyla yani uzun süre 2050 dolara geçemeyen altın birden 2150-160 dolarlara oturdu. Gider mi? Faiz indirme ihtimali, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirme ihtimali olduğu sürece buraya bir yönelim olacaktır. Çünkü insanların bir anlamda kendilerini koruyabilecekleri en klasik yatırım aracı olarak görülmesi sebebiyle güvenli bir liman. Uluslararası konjonktürden, özellikle yani savaşa dönüşebilecek konjonktürden çok etkilenmiyor artık altın. Ama şu bir realite, bir daha önceki bir programımızda belirtmiştik, şu an onu şey yapamıyorum. Özellikle bütün büyük merkez bankaları, bizim Merkez Bankası da o anlamda ciddi altın rezervi yapıyor ve kendilerinde saklamaya çalışıyorlar. Biz de öyle yapıyoruz. Dolayısıyla yani muhtemel bir kaos anında yakın zamanda yaşadık. Özellikle petrodolarlara el konması.
El koydu.
Dolayısıyla orada kıpırdayamaz hale getirmeleri gibi çekincelerden dolayı ülkeler artık kendi rezervlerini kendilerine tutmaya çalışıyorlar. Ve doğru bir yaklaşım bence. Ama şuna da baktığımızda oradaki en büyük rezerv gene Amerika Birleşik Devletleri.
Evet. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'na geçecek olursak Avrupa ile ilgili.
Faiz artırmadı.
Çünkü evet, bizi en çok ilgilendiren taraflardan biri de Avrupa'da neler olacağı. Özellikle Alman ekonomisinin durumu. Alman ekonomisi bir de bakıldığı zaman sanki çok kötü, Almanlar için büyük bir sıkıntı, fiyasko gibi konuşulanlar var ama orada bir sanayi devi var. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkıp kendini kanıtlamış. Daha doğrusu orada bir yetenek var. Şimdi o yeteneği şeye bağlıyorlar. Elektrikli araçlarda geri düşmüş olmasına bağlayarak oradan bir takım fikirler üretiyorlar. Ne dersiniz?
Şimdi önce makrodan bakalım. Yani Alman ekonomisi 2021'den beri çeyrek dönemler itibariyle bir 2021'in hemen yani 2022'nin birinci, ikinci çeyreğinde büyümüş. Dördüncü çeyreğinde büyümüş. Ondan sonraki süreçte bir 2022'nin ikinci çeyreğinde bir büyüme var. Sonrakiler eksi ve ya da sıfıra yakın. Yani bir realite var. Alman ekonomisi o eski coşkulu hali ne değil.
Değil.
Niye? Üzerine dünya kadar aldığı yük var. Bir de Ukrayna gibi.
Yani, evet.
Yok, batma yok ama yani şimdi büyüyemediğin zaman çeşitli problemler çıkıyor. Özellikle de dünyada yani az önce söylemiş olduğunuz o elektrikli otomobillerde ki otomotiv sektöründe Almanlar açık ara dünyanın bir numarasıyken elektrikli otomobillerde ıskalayınca Çin birden öne geçiyor. Zaten Amerika'nın Tesla'sı o farklı bir kulvar yakalamış vaziyette. Dolayısıyla orada yeni şeylere ihtiyaç var. Hatta hatırlarsanız daha önceden Alman markası Mercedes 2030 yılından itibaren fosil yakıtlı araç üretmeyeceğini açıklamışken sonra yani onun daha uzayabileceği fosil yakıta bir taraftan da biliyorsunuz yeşil hidrojen çalışmaları var. Ona gidildi. Bu arada elektrikli otomobille alakalı da en önemli haberlerden bir tanesi 10 yıldır burada sürpriz bir tasarımla rol alacak ya da pazardan pay alacak olan Apple elektrikli araç işinden çıktığını açıkladı. Onunla alakalı da epey bir mizah konular falan vardı biliyorsunuz. Böyle arabayı mouse şeklinde terse çevirip oradan şarj edildi. Şarjı beceremedi falan gibi de espriler de yapıldı. Apple'la alakalı. Bu bir realite. Yani öyle şu anki ekonomik anlamda büyük olmak geleceği doğru okuyacağı anlamına gelmiyor. Kimsenin garantisi yok. Onun için neydi o paranoyaklar ayakta kalacak gelecekte
evet,
diye.
Intel'in.
Yani Intel bile bu arada biliyorsunuz evet. Yani kendisi bile baktığınızda.
Nvidia diye bir şey çıktı.
Nvidia'lar ve bir sürü başka evet. Şeyler çıktı. Nvidia, Intel'in şu an herhalde 3 katı kadar evet. Piyasa değeri olan evet. Bir şirkete dönüştü.
Evet.
Onun için paranoyak olmakta fayda var da yanlış yere paranoya beslerseniz bu sefer hiç ummadığınız yerde rakipleriniz çıkar. Yani siz
onu biraz o kitabını okumuştum. Hikayesi şöyle Ünsal Bey. Intel en zirvede bir şirket çip üretiminde kendilerini etkileyecek bir rakip çıkabileceği gibi bir paranoyaya kapılıyorlar ve kendi ekibi içerisinde ciddi bir yani yetenekleri olan bir grubu ayırıp hadi bakalım siz de buraya rakip bir şey yapın diyorlar. Çalışıyorlar ancak başarısız oluyorlar. Hatta eleştirilerden bir tanesi en değerli insan kaynağını işte şu kadar süreyle heder etti bir şey de elde edemediler gibi bir eleştiri de gelmişti. Bu tabii kaç 20 yıl oldu belki bu
ama
hikaye.
Hatırlarsanız Intel ile alakalı şu vardı. Yani gelecek 30 yılın çiplerini üretmiş, yeri geldiği sürece onları piyasaya sunuyor gibi de bir şehir efsanesi vardı. Hiç öyle yürümüyor işte işler. Yani baktığınızda da geçen Nvidia'nın CEO'su işte Tayland'dan oradan da Amerika'ya gelmiş. Yani amcasının yanına gelmiş, okumuş. Mühendis olmuş. Kişinin hikayesine baktığınızda ilk şirketi kurduklarında kendileri bile inanmıyorlar. Yani $200 kurmuş şirketi. Hikayesini geçen gün dinledim. Orada baktığınızda yani yapanlar bile yakaladıkları şeyin ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorlar. Dolayısıyla yani o anlamakta güçlük çektikleri şey belli bir büyüklüğe ulaştığında her yeri kontrol ediyorum dediğinde bu tip işler öyle eksponansiyel diyorlar buna
evet.
Şeyde. birden bir tanesi geliyor, devirip geçiyor. Yani geçmişte baktığımızda şu an adını zikretmeye gerek olmayan bir sürü firma, bundan 10 sene 15 sene önce devasa yapılardı. Şu an adları bile geçmiyor. Yani evet. Yok olmadılar elbette. Yani şey gibi, BlackBerry gibi yok olanlar da var yani. Oradaki neydi onun firmanın ismi? Şu an hatırlayamadım. Marka BlackBerry de yok. Marka BlackBerry de arkadaki firmanın ismi başkaydı. Neyse. Geçmiş zaman. Dolayısıyla böyle büyüklüğe falan kimse güvenmesin. Yani çevredeki değişimleri en iyi şekilde okuyacak bir zihni uyanıklığa ihtiyaç var. Klasik ekonomi için de geçerli.
Evet, herkes için bir tehdit olarak. Yani bir de süreler kısaldı. Çok kısa sürede çok kısa akla ziyan işler ortaya çıkabiliyor veya çok önde olan aktörler bir anda silinebiliyor.
Ya şimdi özellikle mesela Apple'ın bu elektrikli otomobilden çıkması, insanlar şunu dedi, elektrikli otomobillerin o efsanenin sonuna mı gelindi diye. Hayır, efsanenin sonuna gelinmedi. Tam tersine yeni bir modele geçiliyor. Hatta ilk bu Ford'un ilk üretiminde anlatılan şey şuydu.
T modeli.
İlk çıktığında T model. Ya bu ne uyduruk telmaşa arabalara kim binecek? Daha böyle ağır kallavi arabalar varken. Ama bir müddet sonra o kadar inanılmaz bir maliyet avantajı yakalıyor ki. Yani 6.000 dolar olan araba 3.000 dolara düşüyor. 3.000 dolar olan araba işte yok başlangıçta o kadar dedi. 500-600 dolar pardon yanlış söyledim. Oradan 350 dolara düşürüyor
tabii
adam.
Tabii şey enflasyondan gelirseniz.
Dolayısıyla mesela şu an söylenen şey şu. Otomotiv sektöründe yani mutlak değildir ama belli bir büyüklüğün üzerinde avantaj yakalamak istiyorsanız milyon ve katları şeklinde üretiyor olmanız lazım. Şimdi milyon ve katları üreten kaç tane firma var?
Evet.
Dolayısıyla burada bir tehdit var ama elektrikli otomobillerin sonu falan değil.
Elektrikli otomobillerle en büyük endişe akü pil mevzusu. Yani telefonlarda nasıl şarj süresi yıllar geçtikçe azalıyor. Onun nasıl telafi edileceği gibi bir sorun var. Tabii otomobilden girmişken yine canlılığını sürdüren bir otomobil piyasamız var. Onunla ilgili de yine seçme endeksi olarak seçimden sonra işte sıkılaştırma olacak. Kimse
kredi
araba
yok ama
alamaz.
Rekorlar.
Dolayısıyla o gün gelmeden alalım. Aynı şekilde markalarda o günü düşünerek gelecekteki yani tüm yılın satış planı neyse onu ilk 3 aya çekmiş durumdalar. Yoğun kampanyalarla devam ediyorlar.
Evet yani orası da işte bunları öngörmek çok zor. Yani bundan birkaç ay önce hatırlarsanız otomotiv sektörü çok ciddi krize girdi. Fiyatlar artmaz kıpırdamaz derken özellikle sıfır araçlarda az önce söylemiş olduğunuz gerekçeyle yani rekor kırıldı. Yani bir dönemde yanlış hatırlamıyorsam Şubat döneminde tarihin en yüksek satışlarından bir tanesi gerçekleştirildi. Dolayısıyla bunlar hayatın ve işlerin ne kadar dinamik olduğunu göstermesi açısından çok önemli bakış açıları. Yani burada iş dünyasında girişimci olanlar ya da profesyonel olarak çalışanların hepsinin dikkat etmesi gereken şey. Karadeniz'de bilmiyorum hiç yüzdünüz mü? Karadeniz'de böyle ayağınız kumda beklerken birden bir dalga gelir. Kendinizi 3 metrelik çukurun içerisinde bulursunuz birden. Dalga gelip alttaki kumu alıp götürmüştür. Şu an ekonomi tam bu kıvamda. Yani ayağınız karada kuma basıyorum zannedersiniz. Bir dalga getirir sizi 3 metrelik 5 metrelik çukurun içerisine sokar. Nefesiniz bile kesilir. Onun için burada bastığımız zemin ve bulunduğumuz çevrenin içerisine çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Ben size şey sorayım. Şimdi finans sektöründe özellikle bu kredilerdeki büyümeyi engellemek için zorunlu karşılıklar hem kredilerdeki büyüme sınırlandırıldı hem de zorunlu karşılıklar getirildi. Buradan Murat ne? Yani ekonominin bir taraftan büyütmesi isteniyor. Yani Cumhurbaşkanı ekonomi küçültmeden enflasyonla mücadele edin diyor. Kredi olmadan ekonomi nasıl büyür? Gerçi otomobilde yanılttı bizi yani.
Evet.
Kredi olmadan otomotiv satışları patladı. Nasıl olacak bu?
Şimdi bir taraftan şunu da görmek lazım. Yine bir iş adamıyla ağır vasıta ticareti yapan hem birinci el hem ikinci el Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi. Onunla konuştum. Piyasa nasıl diye. Şunu söylüyor. Kredi şu bu yok ama insanlar geliyor. Şey çok canlı. 3 milyon, 2 milyon peşin verip alıyorlar diyor. Bu özellikle lojistik tarafına hitap eden bir şey ama lojistiğin arka planı da ekonomiye, ekonominin ihtiyacı çerçevesinde lojistikte hareketlenmeler oluyor. Yani özetle dediği insanların elinde ciddi paraların olduğunu söylüyor. Tabii kaynak olduğu müddetçe insanlar bunu değerlendirecektir, harcayacaktır. Tasarrufa geçebilmesi için de Türk lirasının cazip hale gelmesi lazım. Nasıl cazip hale gelecek? Gelecekteki enflasyon oranına dikkate aldığımız zaman bugünkü faiz oranları tatminkar seviyede bulunursa insanlar bir şeyi gelecekteki ihtiyacını almak yerine parasını değerlendirip almayı tercih edecektir. Mevduat faizleri geçen haftaki konulardan bir tanesiydi. Alınan tedbirler de olmuştu. Mevduat faizlerinde gerileme söz konusu olmuştu. Onu Merkez Bankası aldığı tedbirlerle onu tolere etmiş durumda. Şimdi de Merkez Bankası faizler 50'li seviyelerde sürüyor. Şeye baktığınız zaman ticari kredilerin faizleri daha yüksek. Bir eleştirilerden bir tanesi de şimdi kredi kartı faizleri ve komisyonları yaklaşık 3 aydır sabit tutuluyor. Yani eğer siz tüketimin kısılmasını istiyorsanız dolayısıyla ticari kredi faizi yüksek olduğu zaman bireysel kredi faizi yüksek olduğu zaman insanlar diğer tarafta kredi kartları var. Doğal olarak kredi kartlarına yönelmiş durumda. Orada da ciddi %30 seviyelerinde artışlar var.
Var da yalnız orada bir göz ardı edilen bir şey var. Yani bankaların kredi kart limitlerini yani fütursuzca arttırdıkları dolayısıyla otomobil alındığı söyleniyor. Şimdi düşünün siz 1 milyon limitli kredi kartınız var. Gittiniz arabayı aldınız. Bir ay sonra %40'ını ödemek zorundasınız. Yani öyle bir paranız var mı? İkincisi yani devam eden süreçte yani o sürekli %40'ını ödeme zorunluluğundan dolayı ben öyle kıpırdama şansının olduğunu düşünmüyorum yani. Bir eski bankacısınız bir şu formülasyonla bir hesaplayın kaç ayda o otomobili yani piyasadakine göre cazip olabilir. Birkaç ay cazip olabilir ama o kadar yani öyle yani kredi mantığındaki uzun vadeli ve düşük maliyetli mantık işlemiyor burada.
Beyaz yakalılar için zor, düzenli gelire sahip olanlar
gibi ticaretle kredi, uğraşanlar için kolay.
Ticaretle uğraşanlar için kolay.
Peşin alacağına gidip o
hatta
şekilde.
Hatta kredi kartının ekstra çekimini izleyen gün gidip kredi kartıyla yani şu var yani
40 gün finansman
insanlar arabasıyla hava atar ya bir noktada evet. İşte modeliyle şununla bununla. Yeni bir araba aldığınız zaman mutlaka eş, dost, arkadaş bir muhabbet olur. En azından bir tur binelim derler. Hı. Onun yanı sıra kredi kartıyla aldım demenin şeyini düşünün yani havasını düşünün.
Vallahi öyle düşününce çok havalı geldi. Evet.
Evet.
Şimdi konularımızdan bir tanesi.
Kriptolar demiştiniz.
Konularımızdan bir tanesi kriptolar. Dövizler alakalı oluşan yani Hazine Bakanı'nın ısrarla buraya yönelmeyin, burada bir ekmek yok demesine rağmen insanlar oraya yöneliyorlar. Yani niye yöneliyorlar sorusunun da herhalde kendi içlerinde bir açıklaması vardır. Kriptolar konusu, kriptolar yine cazip hale geldi. Özellikle son dönemde eski fiyatları egal etmeye başladı. Yani en meşhur olan Bitcoin. 69 bin doları geçerek bir, yani geçerek değil ki oraya değerek bir test etti. Sonra tekrar biraz geriye çekildi. Ama görünen o ki o üzerine ölü toprağa serpilmiş kriptolara tekrar ilgi alaka yeniden başladı. Bir sürü alt coinler var orada. Yani en tepedeki birkaç tane bilinen markadaki hareketlenme bütün coinlere yüzeysel olanları da yani derinliği olmayanları da hareketlendiriyor. Bu da biraz böyle heyecanı seven, macerayı seven insanlar için de bir eğlence oluyor. Fakat bir realite var, geçmişte de yaşandı. Buradaki hızlı hareketler servetleri birden yok edebilir. Onun için herkesin aklının başını devşirip orada da yani bilmiyorlarsa hiç yaklaşmamaları, biliyorlarsa da boylarına göre, ölçülerine göre kaybolduğunda canlarının yanmayacağı şekilde hısım akrabalarından borç alarak ya da bu işi anlamayan insanları gel sana çok para kazandıracağım mantığıyla girmemeleri tavsiye olunur diye oraya da notumuzu düşelim. Ama orada bir hareketleme var. Orada bir realite. Aslında sizin o programın başında belirttiğiniz Türkiye'nin gri listeden, OECD'nin gri listesinden çıkmasıyla alakalı. İsterseniz orayı biraz açıklayın. Orada şimdi, neye ihtiyaç var sorusu. Gri liste nedir?
Önce gri liste kara parayla mücadele görev gücü gibi anlama gelen bir oluşum. Resmiyeti olan ve kuralları net olarak belirlenmiş bir oluşum. Burada Mehmet Şimşek her iki şeyinde de televizyon programında da altını özellikle çizdi. 40 tane kalem var dedi. Bunların 39'u tamamlandı. Bir tane kalem kaldı, o da kripto paralarla ilgili. Yani kripto paralar la ilgili yasal düzenleme yapmamız gerekiyor. Bu yasal düzenlemeyi de işte seçimden sonra yasayı çıkartıp üzerinde çalışılmış, belli bir noktaya getirilmiş, meclis son halini verecektir ve onaylayacaktır büyük bir ihtimalle. Bu kanun çıktıktan sonra denetime denetçiler gelecek dedi. Denetçiler de Mayıs ayında gelmesi bekleniyor. Eğer kanun zamanında çıkıp bu denetçiler davet edildiği takdirde.
Ya dünyada kaç ülkede kripto ile alakalı kanun var?
Şimdi
ya OECD ülkelerin hepsinde vardır öyleyse.
Yani ben hiç... yeni mesela Bitcoin'deki son gelişmeler Amerika ile ilgili işte kara paranın kontrolü adı onu altında.
Amerikan yani, filmlerinde bütün rüşvetleri, yolsuzlukları biliyorsun kripto paralar üzerinden.
Evet, dünyanın her yerinde bu Panama belgelerinden sonra zaten alan daraldığı için yani offshore bankalar, adalardaki bankalardaki işlemler şey altına, denetim altına alındığı için kripto öne çıkmış durumda. Kripto zaman içerisinde kripto denetim altına alınırsa bakalım ne çıkacak bilmiyoruz, o da yani kara para kazanıldığı müddetçe bir yerlerde aklanacaktır.
Evet. Yani o mesele önemli.
Çünkü... Yani Haziran'da çıkmamız bekleniyor. Ülkeye para girmesiyle alakalı önemli bir unsur o da. Ya, dış kaynak girmesiyle
alakalı. Aslında o bir bahaneden başka bir şey değil. Çünkü geçmişte bizim gri listede olduğumuz dönemde kaynak girişinde inanılmaz bir hareketlilik vardı. Ama diyorum ya, mazeret bahane arayacaksa birileri, kuvvetli bir malzeme o. Dolayısıyla diyecek herhangi bir şey yok. Evet, son 3-4 dakikamız, bu arada toparlamamız icap eder. Değinmediğimiz konular. Borsa konusunda geçtiğimiz hafta bir inanılmaz hareketlenme oldu. Yani şöyle, 9400'lerden 8700'e çekilen borsa sonra en sert düşüşü çarşamba günü yaşamıştı. Sonra perşembe günü onun karşılığı olarak daha sert %3'lük bir artış gösterdi. Bugün de yani aşağı yukarı yine artı olarak hisse bazlı hareketler devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftaya ve seçime kadar hisse bazlı hareketlerle devam edecek gözüküyor. Bizim için önemli olan ne? Buradan hala özellikle yatırım yapmak isteyen, uzun vadeli kaynak arayan, maliyetsiz kaynak arayan insanlar açısından, işletmeler açısından önemli bir alan olmaya devam ediyor. Özellikle her halka arzla beraber gelen o milyon milyon adetlik küçük yatırımcılar, onlar büyük ölçüde kalıyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar ama bir şekilde yani en azından yani şöyle bir şey çıkmıyor. Borsadan para çıkıyor, işte borsadaki kaynak kuruyor anlamında bir şikayetlenmeyle karşı karşıya değiliz. Ama şu bir gerçek. Özellikle Merkez Bankası parayı sıkmaya başladığında, piyasada likitte daraldığı andan itibaren bunun borsaya da yansıması olacaktır. Çünkü borsanın buradaki en büyük rakibi yani altın, biraz döviz, daha çok da Türk lirası mevduat. Özellikle mesela salı ve çarşamba günleri satış geliyor. Sebebi insanlar salı ve çarşamba günü sattıkları hisse senetlerinin bedelleriyle hafta sonu, yani özellikle çarşamba günü yapılan satışta hafta sonu repo şeyinden değerlendiriyorlar. Dolayısıyla hafta sonunu repo ile geçiriyor ama alımlarını perşembe ve cuma yapıyorlar. Onun için perşembe ve cuma günleri genellikle nispeten yukarı doğru gittiği, çok istisnai bir haberin olmadığı zamanlar. Dolayısıyla yani bu hareketlere insanların da dikkat etmesi lazım. Yani enflasyonun yüksek olduğu, faiz oranlarının yüksek olduğu ortamlarda salı, çarşamba günü piyasa satış yiyebilir. Kural değildir ama bunun gözlemlenmesi gerekir. Neden not içelim? Öbür tarafta başka neyimiz kaldı? Son bir iki cümle daha kurabiliriz. Ya benim dikkatimi çeken ne oldu biliyor musunuz?
Ramazan önümüzdeki.
Evet, Ramazan'la alakalı.
Dolayısıyla programlarımız teraviye denk geldiği için bayram sonuna.
Hacine kurbana mı denk geldiniz? Dolayısıyla evet, yani o duyuruyu da yapmış olalım. Önümüzdeki haftadan itibaren biz bir ay ekonomi dinlenmeyecek, durmayacak, canlılığı devam edecek. Ama biz program yapmayacağız, yapamayacağız. Dolayısıyla şimdiden Ramazan-ı Şerif'i tebrik edelim.
Evet.
Özellikle her Ramazan'da yüreğimizi kanatan İslam aleminin muhtelif yerlerinde, özellikle de Gazze'deki. Zulmün de o yangının da sönmesi noktasında Rabbimizden yardım isteyelim, inayet isteyelim. Dualarımızı eksik etmeyelim İnşallah. Müslüman kardeşlerimizi. İnşallah oralara da bir felah gelir. Başka sözleriniz var mı?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.